Ayrım 6.
6. Tasvirler yapılarak anlatılan motifler, cehenneme iniş, cennetten kovuluş, kaybedilen sevgilinin bulunması, susuz kalan ülke, canavarla mücadele ve başka. Sembolizmin dili çözülmedikçe gerçeklere ulaşılamaz. Yukarıda verilen örnekler, kullanılan binlerce sembol içinden, okuyucuya bir fikir vermesi için verilen birkaç örnekten ibarettir. Evrensel bir dile sahip olduğunu söylediğimiz bu sembolik öğretim sisteminden, bütün dinler, mitolojiler, felsefeler yararlanmışlardır. Bu müesseselerin tümü, bu ortak dille anlatmaya çalıştıklarını, gelecek kuşaklara aktarmışlardır. Dünya üzerinde yaşamış olan tüm dinler, bu ortak dil aracılığıyla çözümlenebilirler. Bu yapılmadığı takdirde ne dinlerin, ne mitolojilerin, ne de felsefelerin asıl kökenine inilebilmesi mümkün olamaz. Özellikle yurdumuzda konunun bu yönü üzerinde hemen hemen hiç durulmamaktadır. Günümüzde bir türlü bitmeyen din tartışmasının, bir sonuca varamamasının asıl sebebi işte budur. Böyle bir araştırma yapılmadığı müddetçe her türlü tartışmanın kısır kalacağı ve soruna bir çözüm getirilemeyeceği unutulmamalıdır. Ancak bu unutulmuş durumdadır. Unutulduğu için de günümüzde büyük bir karmaşa yaşanmaktadır. Günümüzde herkes inanmış olduğu dinin içinde geçen sembolleri kendi zannına göre ya da birilerinin kendisine anlattığı eksik bilgilerle yorumladığı için sembolün içinde saklı bulunan asıl gerçekler gizli kalmaktadır. Peki semboller nasıl çözümlenebilir? Bu uzun ve zorlu bir çabayı gerektirmektedir. Ama her şeyden önce araştırmaya gereksinim vardır. Ne yazık ki bu yapılamamaktadır. Öncelikle hemen şunu hatırlatmak isterim. Sembol her şeyi bir kerede asla açıklamaz. Onun üstünde karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak şarttır. Bunun örneklerini kitabınızın ilerleyen sayfalarında bulacaksınız. Binlerce yıl önce kapatılan bilgilerin hem niçin kapatıldıklarını hem de bu kapatılan bilgilerin derin anlamlarını dinlerin ve mitolojilerin içinden nasıl çıkarıldığını göreceksiniz. Ancak önemli bir noktanın altını çizmek gerekir. Semboller sadece mantık kurallarıyla çözümlenemeyeceği gibi sadece çeşitli araştırmalar yapmakla da çözümlenemez. Sembollerin çözülebilmesinde bu iki faktörün yanında mutlaka derin bir düşünce ve belli bir ilhamla sembole yaklaşmak, yapılacak araştırmanın başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır. İşte o zaman tüm geleneksel toplumların ortak dilleriyle hep bir ağızdan aynı sözleri, aynı gerçekleri haykırmakta oldukları tüm açıklığıyla gözler önüne serilecektir. Ve yine o zaman ayrılıktan söz etmenin anlamsızlığı gönlümüzde bir kez daha yeşerme imkanı bulacaktır. Demiştik ya, bu kimine karanlık, kimine alacakaranlık, kimine ise apaydınlıktır. Yolunuz açık olsun. Dinler, mitoslar, sırlar ve kıyamet. Buraya kadar aktarmaya çalıştıklarım, inisiyasyonun ve ezoterik çalışmaların çok genel özelliklerinin çok kısa bir özetini yapmaktan ibaretti. Bu prensipler genel geçer hususlar olup, pek çok farklı inisiyatik merkezlerde gördüğümüz ortak özelliklerin bir derlemesi konumundadır. Amacım bu konularda daha önce bir araştırma yapma fırsatı bulamamış olan okuyucularıma inisiyasyon ve ezoterizm ile ilgili bazı bilgileri kısa da olsa aktarmaktı. Zira bu konular tam olarak anlaşılmadan sizlere aktarmak istediğim diğer konuların ele alınarak değerlendirilmesinde çeşitli zorluklar vardı. Bir önceki bölümümüzde belirli sayıdaki kişilere aktarılan ezoterik sırlardan ve özel bir eğitimden geçmek anlamına gelen inisiyasyondan söz etmiştik ve o bölümümüzün sonunda peki geri kalan insanlara bu bilgiler nasıl aktarılacaktı demiş ve cevabı biraz sonraya bırakmıştık. İşte bu noktada çok evrensel bir eğitim metodu olan sembolizme müracaat edilmiş ve buradaki inisiyatik sırlar sembollere büründürülerek diğer dış halkadaki insanlara üstü örtülerek aktarılma yoluna gidilmiştir. Bu görevi de mitolojiler, dinler ve felsefi çalışmalar üstlenmiştir. Bizim devremizden önceki devirlerde, örneğin Mu ve Atlantis'te dinler mevcut değildi. Çünkü buna ihtiyaç yoktu. Bütün kozmik bilgiler apaçık tarzda aktarılıyordu. Sembolizm yoktu. Önce Mu kıtasının, ardından da Atlantis kıtasının batışına sebebiyet veren büyük tufandan sonraki dönemde, yani bizim içinde yaşamakta olduğumuz dönemde, mitolojilerin ve dinlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Dünyanın gizli tarihi incelendiğinde bu gerçekler teker teker ortaya çıkmaktadır. Bizim devremiz insanlığı yaklaşık 2000 yıldır tüm bilgileri sembollere büründürülmüş bir şekilde elde edebilme kaderiyle karşı karşıya kalmıştır. Hiçbir zaman eski Mu ve Atlantis'te olduğu gibi gerçeğin apaçık yüzüyle karşılaşamamıştır. Bunun böyle olması insanlığın aşamalı olarak aşağı iniş sürecinin içinde yaşamasından kaynaklanmaktadır. Bunun ne anlama geldiğini daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için ezoterizmde şimdiye kadar büyük bir sır olarak saklanan ve son yıllarda yurt dışında yayınlanan bazı kitaplarda yer alan bir şemayı sizlere aktarmak istiyorum. Bu şema insanlığın nereden gelip nereye gitmekte olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Burada insanlığın günümüze dek kat etmiş olduğu yolu ve bundan sonra kat edeceği aşamaları açıkça görebilmek mümkündür. Uzun bir süre büyük bir sır olarak saklanan bu şemanın bir benzeri ilk kez Raoul Emanuel'in Les Fleuries ve de l'Esprit adlı ezoterik kitabında kısmen yer almış ve geniş yankılara sebebiyet vermiştir. Bu şemayı çok iyi tahlil etmenizi öneririm. Bu şemada Raoul Emanuel'in açıklamadığı başka ezoterik sırlar da mevcuttur. Böylelikle az sonra ele alacağımız insanlığın gizli kökeniyle ilgili bilgileri bu şema vasıtasıyla çok daha kolay irdeleyebilmemiz mümkün olacaktır. Bu şema hakkında verdiğim çeşitli konferanslarda ve yaptığım radyo programlarında hep bir soru yöneltilmiştir. Şu anda bu şemanın neresindeyiz? Bunu net ve kesin olarak cevaplayabilmek mümkün değildir. Sadece tahmini yaklaşımlarda bulunulabilir. Ezoterik kayıtlar, kıyametin tarihi olarak 21. yüzyılı göstermektedir. Fakat hemen belirtmekte fayda görüyorum ki, kıyamet tufanla karıştırılmamalıdır. Kıyamet başka bir şeydir. Kıtaların ve uygarlıkların kısmi yok oluşlarına sebebiyet veren tufan başka bir şeydir. Tufan tamamen dünyanın fiziki değişimiyle alakalıdır. Kıyamet ise fiziki değişimle, kasırga ve depremlerle değil, tamamıyla insanın manevi, içsel ve ruhsal değişimiyle alakalıdır. Bunların birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Biri fiziki, diğeri ruhsal değişimi gösterir. Kıyamet, şuurlanmak ve ayağa kalkmak demektir. Unutulmuş bilgilerin yeniden ortaya çıkması ve sembollerle aktarılan sırların sır olmaktan çıkarak herkesin anlayışına hitap etmesi demektir. Bu da şüphesiz ki büyük hayal kırıklıkları ve şokları beraberinde getirecektir. O ana kadar doğru bilinenlerin hiç de zannedildiği gibi olmadığının anlaşılması, insanlar üzerinde derin sarsıntıları da beraberinde getireceği gayet iyi bilindiği için tüm dinler, kıyameti dağların yerlerinden oynayacağı, büyük bir karışıklığın meydana geleceği günler olarak tasvir etmişlerdir. Gerçek diye yüzyıllardır savunulan pek çok kavramın hiç de öyle olmadığının ortaya çıkacağı gün ya da günlerdir. Ezoterik anlayış ve bilgilere göre kıyamet uzun bir süreyi kapsayan bir süreçtir. Tek bir günle sınırlı değildir. Kıyameti anlatan dini tasvirlerden bir diğer de güneşin kıyamette batıdan doğacağı sembolüdür. Bu belki kutupların yer değiştireceğinin de ifadesidir ama asıl bizi ilgilendiren güneşin ezoterik bir sembol olmasıdır. Ezoterik semboller içinde geçen güneş, ilahi gerçeği, birliği ve Tanrı'yı ifade eden bir semboldür. Bu açıdan bakıldığında güneşin batıdan doğması, gerçeklerin alışılagelmiş gidişatın çok ötelerinde bulunduğunu ve sonunda insanların bu gerçekle yüz yüze geleceğini ifade ettiğini söyleyebiliriz. Yani her şeyin baştan sona değişeceğinin sembolik bir anlatımıdır. Böylelikle dinlerin ve peygamberlerin de gerçek mahiyetleri tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Tek bir cümleyle özetleyecek olursak, kıyamet, sembollerin açılması, gerçeklerle insanların karşılaşması ve insanların şuurlanarak yani uyanması demektir. Ezoterik bilgilere göre eski anlayışların ve bilgilerin yerine gelecek olan hep yeni anlayışlar ve bilgilerle insanlık yukarı çıkış sürecinde büyük bir hız kazanacak ve kaybettiği değerlere yeniden kavuşacaktır. Böylelikle binlerce yıldır söz edilen altın çağa ulaşılacak ve daha sonra büyük devre sona erecektir. 4. Bölüm Cennetten Kovuluş. Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti. Rab Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı ve toprağı işlemek için adam yoktu. Ve yerden buğ yükseldi ve bütün toprağın yüzünü suladı. Ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı. Ve onun burnuna hayat nefesini üfledi. Ve adam yaşayan can oldu. Ve Rab Allah şarka doğru Aden'de bir bahçe dikti. Ve yaptığı adamı ortaya koydu. Ve Rab Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasında hayat ağacını ve iyilik ve kötülük bilgisi ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çıkardı, dört kola ayırdı. Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye, fakat iyilik ve kötülük bilgisi ağacından yemeyeceksin. Çünkü onu yediğin günde mutlaka ölürsün. İşte sembollerle dolu bir anlatımın sergilendiği Tevrat'tan küçük bir alıntı. İçindeki sırların çözümüne girmeden önce aynı temayı anlatan bir başka metne göz atalım. Bir ağacın meyvesiyle beslenen bir topluluk vardı. Ağacın bir tarafındaki meyveyi yiyorlar, diğer tarafındakileri ağızlarına almıyorlardı. Erlik bunun sebebini sordu. İnsanlar da ona cevap verdiler. Tanrı bize bu dört dalın meyvesini yemeyi yasak etti. Güneşin doğduğu yanda bulunan beş dalın meyvelerinden yemeyi buyurdu. Yılan ile köpeğe bu ağacın dört dalından yemek isteyenleri bırakma diye emretti. Bundan sonra Tanrı göğe çıktı. Beş dalın meyveleri bizim aşımız oldu dediler. Erlik bunları duyduktan sonra Tanrı yalan söylemiş. Siz bu dört dalın meyvelerinden de yiyiniz dedi. Sonunda Törünge ile karısını kandırıp yasak meyvelerden onlara yedirdi. O anda her ikisinin de tüyleri dökülüverdi. Derken Tanrı geldi, Törünge'ye şöyle dedi. Beni dinlemedin ve şeytanın sözüne kandın. Onun sözüne kananlar onun ülkesinde yaşayacaklar. Benim nurumdan mahrum olacaklar. Karanlık dünyada bulunacaklardır. İnsanlığın kökeni denildiğinde hep bir cennetten kovuluş mizanseniyle karşılaşırız. Bu dinlerde böyle olduğu gibi mitolojilerdeki anlatımlarda da böyledir. Tüm eski yazıtlar insanın kökenini cennete bağlar. Niçin cehennem değil de cennettir acaba insanlığın kökeni? En büyük sırlardan biri belki de burada yatmaktaydı. Büyük sır, büyük bulmaca. İşte ilk bulmaca ve bulmacanın ilk ip uçları. Yukarıda size aktarmış olduğum dinsel ve mitolojik metinlerde insanın kökeninin cennete bağlandığı görülmektedir. Cennet sembolüyle bir mükemmeliyet ortamı kastedildiği dikkate alınırsa, konunun daha hemen başında mükemmeliyetin başlangıçta olduğu meseleleriyle karşı karşıya kaldığımızı görürüz. Peki, mükemmeliyetin başlangıçta olması ne anlama gelir? Bunu biraz açmamız gerekecek. Adem'le sembolize edilen başlangıç hangi devrin başlangıcıydı? Bunu daha iyi ortaya koyabilmek için dünyanın ezoterik geçmişine çok kısa olarak bir göz atalım ve böylelikle insanlığın nereden gelip nereye gitmekte olduğunu daha iyi gözler önüne sermeye çalışalım. Mükemmelliyetin başlangıçta olduğu hayli yaygın ve hayli eski köklü bir anlayışın ifadesi olarak inisiyatik öğretilerdeki ezoterik çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber yine çok yaygın olmak üzere kaybedilen altın devrin yeniden yaşanacağına dair de bütün geleneklerde atıflar mevcuttur. Grek geleneğine göre altın çağ bir nevi cennet hayatıydı. İnsanlar uzun yaşarlar ve hiç ihtiyarlamazlardı. Mevcudiyetleri de Tanrı'nınkine benzerdi. Zamanla insanlığın aşamalı olarak aşağı inişinin başlamış olduğu söylenir. Mısır geleneğinde ise insanların tanrılarla birlikte yaşadıkları dönemlerden bahsedilir. Hint gelenekleri insanlığın zaman içinde yavaş yavaş aşağı inmekte olduğunu ve her geçen asırla birlikte insanlığın biraz daha mükemmelliyetten uzaklaştırmakta olduğunu söylerler. Hint ezoterizmi bunu evolüsyon ve evolüsyon yani aşağı iniş ve sonra tekrar yukarı çıkış olarak dile getirmiştir. İnsanlık önce altın çağı yaşamış, sonra zaman içinde aşağı inerek demir çağına kadar ulaşmıştır. Demir çağına Hint gelenekleri Kali Yuga adını vermişlerdir. Musevi ve Hristiyan geleneklerinde de buna benzer fikirlerle karşılaşmaktayız. Büyük tufandan sonraki kozmos yani Tanrı'nın zamanında başlangıcında yarattığı kozmosun aynı olacak. Temizlenmiş, tasfiye edilmiş, ıslah ve ihya suretiyle yenilenmiş ve ilk günlerin mükemmelliyeti iade edilmiş olarak sona ulaşılacak. Roma gelenekleri Saturnalia bayramından söz eder. Bu bayramlarda ışıklar söndürülür ve yeniden yakılırdı. Daha sonraları yeni yıl kutlamalarına dönen bu bayramlar, yine aynı tema üzerine kurulmuştu. Peki, mükemmelliyetten uzaklaşılış niçin kutlanmaktaydı? Çünkü uzaklaşıldıkça yeniden yeni bir mükemmelliyete doğru aynı zamanda yaklaşılmakta olduğu bilindiği için her geçen zaman bu kavuşmayı da beraberinde getirmekteydi. İşte kutlanan da buydu. Mükemmelliyet yeniden kavuşmaya doğru gidildiğini göstermek için de ışıklar söndürülüp yeniden yakılırdı. Yani karanlıklardan aydınlığa geçişin bir sembolü olarak. Müslümanlarda da başlangıçların mükemmelliyetine rastlıyoruz. Adem ile Havva cennetten yani mükemmelliyeti ifade eden bir ortamdan kovulmamışlar mıydı? Örnekleri çoğaltmak mümkün. Kısaca toparlayacak olursak hemen hemen tüm toplumların geleneksel bilgilerinde mükemmelliyetin başlangıçta olduğu sembollerle çeşitli mizansenler içinde dile getirildiğini söyleyebiliriz. Demir çağın karanlığı. Tevrat'ta ve Altay yaratılış efsanesinde sözü edilen cennete tekrar geri dönelim ve bu sembolün içinde saklanan gerçekleri biraz daha anlaşılır bir şekilde görmeye çalışalım. Cennet sembolünü ezoterizmdeki anlamıyla iki açıdan ele almamız mümkün olmaktadır. Birincisi, dünyaya doğacak olan varlıkların bedenlerinin oluşturulduğu kozmik laboratuvarın geleneksel adı olarak. İkincisi ise ruh varlığının şuur kapasitesi ve şuur açıklığının genişliği bakımından çok daha serbest bir halde bulunduğu yer olarak. Tevrat'ta sözü edilen iyilik ve kötülük bilgisi ağacı sembolüyle bu husus mecazi bir şekilde dile getirilmiştir. İyilik ve kötülük bilgisi ağacı, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayırt edebilecek bir şuur hali demektir. Yani bilgiyle yaşamaya dayanan bir şuur halidir. Buna karşılık Tevrat'ta bu ağacın meyvelerinden yemeyeceksin emrinin bulunduğu söyleniyor. Yani iyiliği ve kötülüğü birbirine karıştıracak bir insanlık çağının başlamak üzere olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Bu sembol ve anlatımda çizilen motif, başlayacak olan yeni devrin insanlığının içinde bulunacağı şuur halinin bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu anda bizim içinde yaşamakta olduğumuz devrin başlangıcını anlatıyor. İkilemler içinde bocalayacak olan ve şu anda halen bizim içinde yaşamakta olduğumuz bu devrin temel özelliği bu şekilde dile getirilmeye çalışılırken, Altay yaratılış efsanesi de bu durumu son derece benzer bir dille anlatmıştır. Hatırlayacağınız gibi efsanede yasaklanan meyvenin yenilişiyle Thüringey ve karısının tüylerinin dökülmesinden söz ediliyordu. Türk mitolojisinde çok sık karşımıza çıkan eski devirlerde yaşayan insanların vücutlarının tüylerle kaplı olması, atalarımızın maymun olduğu anlamına gelmemektedir. inisiyatik öğretileri ve ezoterizmi inceleyenlerin hemen hatırlayacağı gibi tüy bütün geleneklerde gerçeğin sembolü olarak ele alınmıştır. Örneğin Mısır mitolojisinde ölen bir kimsenin ruhu cennete gidebilmesi için Anubis tarafından bir sınavdan geçirilir. Ölen kişinin kalbi terazinin bir kefesine, bir tüy parçası ise diğer kefesine konarak Anubis tarafından tartılır. İşte bu mitolojik anlatımda da tüy sembolünün gerçekle eşdeğer anlamda kullanıldığı görülmektedir. Vicdanı sembolize eden kalbin tüyle tartılması, o kişinin yaşamı boyunca gerçeklerle karşılaştırıldığında ne kadar vicdani bir şekilde hareket edip etmediğinin sembolik bir anlatımıdır. Tüyün gerçeğin sembolü olarak ele alındığını dikkate alırsak, Altay efsanesindeki yasaklanan meyveyi yedikten sonra Törüngey ile karısının tüylerinin dökülmesi de artık gerçekleri kolaylıkla anlayamayacak bir şuur haliyle yaşamaya başlayacak olan bizim devremiz insanının sembolü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi yeni başlayacak devrin özelliği bile insanlığa açık bir şekilde ifade edilmemiştir. Bunun bile üzeri örtülmüştür. Birçok dinsel metinlerde ve efsanelerde anlatılan bu sembolik bilgilerle adına demir çağı dedikleri kalplerimizin mühürlü olduğu bizim karanlık devremiz böylelikle başlamış oluyordu. Bundan tam 7000 yıl önce. Bireyselliğin ve maddenin gelişmesi ile alakalı bir sürecin başlangıcıydı bu. Bu sürecin en önemli özelliği son derece kaba ve diğer dönemlerle karşılaştırıldığında oldukça geri seviyeli bilgiden uzak bir yaşam biçiminin başlayacak olmasıydı. Ve nitekim öyle de olmuştur. Kozmik bilgiler unutulmuş, insan yaşamın gayesini bile hatırlayamadan bu dünyada yaşamaya başlamıştır. Bu aşağı inişin zaruri bir sonucundan ibaretti. Gerek mükemmeliyetin başlangıçta olması, gerekse insanlığın ilahi kökeni ve aynı zamanda günümüzün özelliğini gözler önüne sermesi bakımından insanlığın aşağı iniş sürecinin çok iyi tahlil edilmesi şarttır. Bu husus ezoterizmde Tanrı'dan insana doğru bir iniş ve daha sonra insandan Tanrı'ya doğru tırmanış olarak ifade edilir. Buradaki Tanrı'yı ruh varlığının başlangıçtaki mükemmeliyeti yani fizik aleme süzülmediği, inmediği, zamanki serbest hali olarak ele almamız icap etmektedir. Tanrı'dan insana doğru iniş özellikle bizim devremizde şeriata, şartlandırmaya ve inanca dayalıdır. İnanç bir ön kabuldür. İçinde bilgiden ziyade ön kabul vardır. Araştırma unsuru yok denecek kadar azdır. Belki bilgiye götürücü ilk adımdır ama içinde açık bilgi yoktur. Üstü kapalı sembollerle doğru şifreli bilgiler vardır. İşte bizim devremizin gözden kaçırılan en önemli özelliği, tüm hakikatlerin üstünün ağır bir sembolizmle örtülmüş olmasıdır. İnsanlık gerçeğin apaçık yüzüyle değil, üstü örtülen, kapatılan dış kabukla meşguldür ve bu kabuğu gerçeğin kendisiyle karıştırmaktadır. Yaşamın gerçek anlamının ve gayesinin unutulması, içgüdüsel, otomatik ve ön yargılarla örülü bir yaşamın tercih edilmesini doğurmuştur. İçle temasa geçemeyip sadece dış kabukla haşır neşir olan büyük kitlelerinde görünenin ardındaki görünmeyen prensipleri arama arzusu silinip yok olup gitmiştir. Aşağıya inişin kaçınılmaz bir sonucu olarak duygu ve düşüncelerin denetimi çok zor bir mesele haline gelmiştir.